Ayrım 5, Yaşam ve Yazgı, 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 47, 11. Bölüm. Stalin Kremlin'de Stalingrad cephe komutanından haber bekliyordu. Saate baktı. Topçu ateşi biraz önce bitmişti. Piyade ilerliyordu. Hareketli birlikler topçunun açtığı yarıktan girmeye hazırlanıyorlardı. Hava kuvvetlerinin uçakları cephe gerilerini, yolları, havaalanlarını bombalıyordu. 10 dakika önce Vatutin'le konuşmuştu. Güneybatı cephesinin tank ve süvari birlikleri planlanandan daha çok ilerlemişlerdi. Kalemi eline aldı, çalmayan telefona baktı. Güney kıskacının başlamış olan hareketini haritada işaretlemek istiyordu. Fakat batıl inançları yüzünden kalemi bıraktı. Bu dakikalarda Hitler'in onu düşündüğünü ve onun da Hitler'i düşündüğünü bildiğini açıkça hissediyordu. Churchill ve Roosevelt ona güveniyorlardı ama o bu güvenin tam olmadığının farkındaydı. Onunla seve seve hevesle görüşmeleri ama görüşmeden önce kendi aralarında anlaşmış olmaları onu kızdırıyordu. Churchill ve Roosevelt savaşın geçip gideceğini ama politikanın kalacağını biliyorlardı. Stalin'in mantığına, bilgilerine, zihninin açıklığına hayranlık duyuyorlardı. Ama yine de onu Avrupalı bir lider değil de Asyalı bir hükümdar olarak görmeleri onu kızdırıyordu. Birden aklına Troçki'nin korkunç zeki, küçümseyerek kısılan keskin gözleri geldi ve Troçki'nin artık hayatta olmadığına ilk kez üzüldü. Keşke bugünü görseydi. Kendini mutlu fiziksel olarak sağlam hissediyordu. Ağzında o iğrenç kurşun tadı yoktu, kalbi ağrımıyordu. Onun için yaşama duygusu, güç duygusuyla birleşmişti. Stalin savaşın ilk günlerinden beri fiziksel bir sıkıntı, bir halsizlik hissediyordu. Bu duygu mareşallerin onun öfkesini görerek ödü kopmuş bir halde karşısında hazır olda bekledikleri zamanda, binlerce insanın Bolşoy tiyatrosunda onu ayakta selamladıkları zamanda peşini bırakmıyordu. Çevresindeki insanların 1941 yılı yazındaki şaşkın halini anımsayarak gizli gizli onunla alay ettiklerini düşünüyordu hep. Bir gün Molotov'un yanında başını ellerinin arasına almış ve ''Ne yapacağım, ne yapacağım?'' diye mırıldanmıştı. Devlet Savunma Komitesi'nin toplantısında birden sesi kısılmıştı. Herkes bakışlarını başka yana çevirmişti. Birkaç kez saçma sapan emirler vermiş ve herkesin bu emirlerdeki saçmalığı anladığını görmüştü. 3 Temmuz'da radyodaki konuşmasına başlarken heyecanlanmış, maden suyu içmiş ve heyecanı radyo dalgalarıyla her yere yayılmıştı. Temmuz'un sonunda Yukov ona kaba bir şekilde karşı çıkmış ve bir an şaşırmış, ''Bildiğiniz gibi yapın.'' demişti. Bazen 1937'de öldürülen Rykov'a, Kamenev'e, Buharin'e tekrar sorumluluk vermek istiyordu. Orduyu, ülkeyi yönetsinler istiyordu. Bazen içinde korkunç bir duygu ortaya çıkıyordu. Savaş alanlarında galip gelenler sadece bugünkü düşmanları değildi. Sonsuza dek cezalandırdığı, bastırdığı, susturduğu herkesin Hitler'in tanklarının peşinde, toz duman içinde yürüdüklerini düşünüyordu. Bu insanlar tundradan çıkıyorlar, üzerlerine kapanmış olan ebediyen donmuş toprağı havaya uçuruyorlar, dikenli telleri aşıyorlardı. Kolığmadan, Komi Cumhuriyeti'nden dirilen insanlarla dolu Katarlar geliyordu. Köylü kadınlar, çocuklar, kederli, zayıf, korkunç yüzleriyle topraktan çıkıyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar, kin gitmeyen hüzünlü gözleriyle onu arıyorlardı. Mağlupları sadece tarihin yargılamayacağını hiç kimsenin bilmediği kadar iyi biliyordu o. Beria bazen dayanılmaz geliyordu ona. Beria onun düşüncelerinin farkındaydı çünkü. Bütün bu kötü şeyler, zayıflıklar birkaç gün sürüyordu. Bunlar zaman zaman patlak veriyordu. Fakat bezginlik duygusu peşini bırakmıyordu. Midesi ekşiyor, boynu ağrıyor, zaman zaman korkutucu baş dönmeleri oluyordu. Telefona tekrar baktı. Yeremenko'nun tankların hareketi hakkında bilgi verme zamanıydı. Güçlü olduğu saat gelmişti. Lenin'in kurduğu devletin yazgısı bu dakikalarda belirleniyordu. Partinin merkeziyleşmiş mantıklı gücü bu dakikalarda büyük fabrikaların inşaatında, atom santrallarının ve termonükleer donanımların, jet uçaklarının, uzay roketlerinin ve kıtalar arası roketlerin, yüksek binaların, bilim saraylarının, yeni kanalların, denizlerin yapımında, kutup bölgesinde şose yolların ve kentlerin yapımında kendini gerçekleştirme olanağını bu dakikalarda bulunuyordu. Hitler tarafından işgal edilmiş olan Fransa'nın, Belçika'nın, İtalya'nın, İskandinav ve Balkan devletlerinin yazgısı belirleniyor. Auschwitz'in, Buchenwald'ın, Moabit zindanının ölüm fermanları okunuyor. Naziler tarafından kurulmuş 900 toplama ve çalışma kampının kapıları ardına kadar açılmaya hazırlanıyordu. Sibirya'ya gidecek Alman savaş tutsaklarının yazgısı belirleniyordu. Hitler'in kamplarındaki Sovyet savaş tutsaklarının yazgısı belirleniyordu. Stalin'in iradesi serbest kaldıktan sonra onların da Alman tutsakları Sibirya yazgısını paylaşmalarını buyurmuştu. Stalin'in emriyle Sibirya'ya ve Kazakistan'a götürülmüş, kendi tarihlerini anımsama, çocuklarını ana dilinde okutma hakkını yitirmiş olan Kalmukların, Kırım Tatarlarının, Balkarların ve Çeçenlerin yazgısı belirleniyordu. Mihoels'in ve arkadaşı aktör Zuski'nin Profesör Wovsi önderliğindeki Yahudi hekimlerin o uğursuz mahkemesinden önce idam edilecek olan yazarlar Bergelson, Markiş, Pfeffer, Kvitko, Nusinov'un yazgısı belirleniyordu. Sovyet ordusunca kurtarılan Stalin'in Stalingrad zaferinin 10. yıl dönümünde Hitler'in elinden çekip aldığı yok etme kılıcını tepelerine kaldırdığı Yahudilerin yazgısı belirleniyordu. Polonya'nın, Macaristan'ın, Çekoslovakya'nın ve Romanya'nın yazgısı belirleniyordu. Rus köylülerinin ve işçilerinin yazgısı, Rus düşüncesinin, Rus edebiyatının ve biliminin özgürlüğü belirleniyordu. Stalin heyecanlanıyordu. Şu saat devletin gelecekteki gücü onun iradesiyle birleşiyordu. Onun büyüklüğü ve dehası devletin ve silahlı kuvvetlerin büyüklüğünden bağımsız değildi. Yazdığı kitaplar, bilimsel çalışmaları, felsefesi ancak devlet galip geldiği zaman milyonlarca insan için bir anlam kazanır, araştırma ve hayranlık konusu olurdu. Onu Yeremenko'ya bağladılar. ''Neler oluyor senin orada?'' diye sordu Stalin merhaba bile demeden. ''Tanklar harekete geçti mi?'' Yeremenko Stalin'in öfkeli sesini duyunca hemen sigarasını söndürdü. ''Hayır Stalin yoldaş, Tolbuhin topçu ateşini bitiriyor, piyade ön cepheyi temizledi, tanklar henüz açılan gediye girmedi.'' Stalin açık açık sunturdu bir küfür savurdu ve almacı yerine koydu. Yeremenko bir sigara daha yaktı ve 51. Ordu Komutanı'na telefon etti. ''Tanklar neden hala harekete geçmedi?'' diye sordu. Tolbuhin bir eliyle telefon almacını tutuyor, öbür elindeki büyük bir mendille göğsündeki teri siliyordu. Ceketinin önü açıktı. Kar beyazı gömleğinin açık yakasından boynundaki yağlı ağır kıvrımlar görünüyordu. Heyecanlanmaması gerektiğini sadece aklıyla değil tüm bedeniyle anlayan çok şişman bir adamın telaşsızlığıyla soluğunun daralması geçtikten sonra yanıt verdi. ''Biraz önce tank kol ordusunun komutanı bana rapor verdi. Tankların belirlenen hareket ekseni üzerinde düşmanın etkisiz hale getirilememiş topçu bataryaları kalmış. Kalan bataryaları topçu ateşiyle susturmak için birkaç dakika rica etti.'' ''İptal edildi.'' dedi sert bir şekilde Yeremenko. ''Hemen tankları gönderin. 3 dakika sonra bana rapor verin.'' ''Baş üstüne.'' dedi Tolbuhin. Yeremenko Tolbuhin'e küfretmek istiyordu ama birden zor soluk alıyorsunuz, hasta mısınız diye sordu. Hayır iyiyim Andrei Ivanoviç, kahvaltı ettim de. Harekete geçin dedi Yeremenko ve almacı bıraktıktan sonra kahvaltı etmiş, soluk alamıyor dedi ve uzun uzun sövüp saydı. Tank kol ordusunun komuta noktasında yeniden başlamış olan topçu ateşi yüzünden sesi çok iyi duyulmayan telefon vızıldamaya başladığında Novikov ordu komutanının tankları hemen harekete geçirmesini isteyeceğini anlamıştı. Tolbuhin'i dinledikten sonra tam tahmin ettiğim gibi diye düşündü ve şöyle dedi. Emredersiniz tüm general yoldaş, hemen. Sonra Getmanov'dan yana bakıp güldü. Ateş etmek için hala 4 dakika kadar zamana gereksinimimiz var. 3 dakika sonra Tolbuhin tekrar telefon etti. Bu kez soluğu kesilmiyordu. Albay yoldaş, siz dalga mı geçiyorsunuz? Neden hala top atışlarını duyuyorum? Emri yerine getirin. Novikov telefoncuya kendisini topçu alay komutanı Lopatin'e bağlamasını söyledi. Lopatin'in sesini duyuyordu ama bir şey söylemiyor, belirlenen süreyi bekleyerek saniye ibresinin hareketine bakıyordu. Ah ne güçlü adam dedi Getmanov içten bir hayranlıkla. Bir dakika sonra topçu ateşi sustuğunda Novikov kulaklığı taktı, açılan gediye ilk girecek olan tank tugayı komutanının adını söyledi. Belov. Baş üstüne kol ordu komutanı yoldaş. Novikov ağzını çarpıtıp sarhoş gibi, kudurmuş gibi bir sesle bağırdı. Belov, hücum! Sis mavi renkli dumanla daha da koyulaşmıştı. Hava motorların umurtusundan uğuldamaya başlamıştı. Kol ordu gediye girmişti. 12. Bölüm 20 Kasım şafak vakti Kalmuk Bozkırı'nda toplar gümbürdemeye başladığında ve Stalingrad'ın güneyinde bulunan Stalingrad cephesinin vurucu güçleri Paulus'un sağ kanadındaki 4. Rumen ordusuna karşı saldırıya geçtiklerinde B grubu Alman ordularının komutanı için Rusların saldırı hedefleri belli olmuştu. Sovyet vurucu grubunun sol kanadında ilerleyen tank kol ordusu Tsatsa ve Barmantsak gölleri arasında açılan gediye girdi. Don ve Güneybatı cephelerinin tank ve süvari kol ordularıyla buluşmak üzere Kalaç'a doğru kuzeybatı yönünde ilerledi. 20 Kasım gününün ikinci yarısında Serafimoviç'ten hücuma geçen grup, Paulus ordusunun birbiriyle bağlantısı için tehdit yaratıp Srovikino'nun kuzeyine ulaştı. Ama 6. Ordu kuşatılma tehdidini henüz hissetmiyordu. Akşam saat 6'da Paulus'un karargahı, B grubu ordularının komutanı Korgeneral Baron von Weiss'a 20 Kasım'da Stalingrad'da keşif birliklerinin çalışmalarının sürdürülmesine karar verildiğini bildirdi. Akşam Paulus von Weiss'tan bir emir aldı. Emirde Stalingrad'daki bütün saldırıların sona erdirilmesi ve büyük tank birlikleriyle piyade birliklerinin tank savar silahlarının ayrılıp kuzeybatı yönünde bir darbe indirmek amacıyla kendisinin sol kanadı boyunca kademeli olarak yığılması söyleniyordu. Paulus'un akşamın saat 10'unda aldığı bu emir Stalingrad'daki Alman taarruzunun sona ermesi anlamına geliyordu. Olayların hızlı akışı bu emri de anlamsız kıldı. 21 Kasım'da Kletskaya ve Serafimoviç'ten çıkan Sovyet hücum grupları önceki yönlerine göre 90 derece döndüler ve birleşip Kalaç bölgesinde ve Kalaç'ın kuzeyinde Don'a doğru Almanların Stalingrad cephesinin gerisine doğru harekete geçtiler. Aynı gün Paulus'un ordu komuta noktasının bulunduğu Golubinskaya'dan birkaç kilometre uzakta Don Nehri'nin yüksek batı kıyısında 40 Sovyet tankı belirdi. Hareket halindeki diğer bir tank grubu Don üzerindeki köprüyü ele geçirdi. Köprüyü koruyan Almanlar Sovyet tank birliğini bu köprüyü sık sık kullanan ganimet tanklarla donatılmış kendi eğitim birlikleri sanmışlardı. Sovyet tankları Kalaç'a girdi. Stalingrad'daki iki Alman ordusunun, Paulus'un 6. ordusunun ve Hoth'un 4. tank ordusunun kuşatılması planlanıyordu. Stalingrad'ın cephe gerisinden savunulması için Paulus'un en iyi muharip birliklerinden biri olan 384. Piyade Tümeni kuzeybatıya dönüp savunma konumuna geçti. Bu sırada güneyden hücuma geçen Yeremenko'nun orduları 29. Alman motorize tümenini ezip geçmiş, 6. Rumen kol ordusunu darmadağın etmiş, Çevlenaya ve Donskaya Tsaritsa nehirleri arasından Kalaç-Stalingrad demir yoluna doğru harekete geçiyordu. Novikov'un tankları alacakaranlıkta Rumenlerin iyice güçlendirilmiş direniş merkezine yaklaşmıştı. Ancak bu kez Novikov ağırdan almıyordu. Gecenin karanlığını taarruz öncesinde tankları gizlice yığmak için kullanmıyordu. Novikov'un emriyle bütün araçlar, sadece tanklar değil, tekerlekli toplar, zırhlı taşıyıcılar, piyadeleri taşıyan kamyonlar da bir anda farlarını yaktı. Yüzlerce parlak gözleri kör eden far karanlığı deldi. Çok büyük bir araç yığını homurtularıyla, top ve makineli tüfek atışlarıyla, kulakları sağır, hançer parıltısıyla, gözleri kör, panik yaratmak suretiyle Rumen savunmasını felç ederek bozkır karanlığının içinden hızla geçiyordu. Kısa bir çarpışmadan sonra tanklar ilerlemeye devam ettiler. Kalmuk Bozkırı'ndan gelmiş olan Sovyet tankları 22 Kasım günü öğleden önce Buzinovka'ya girdi. Akşam güneyden ve kuzeyden yola çıkmış olan öncü Sovyet tank birlikleri Kalaç'ın doğusunda iki Alman ordusunun, Paulus'un ve Hot'un ordularının cephe gerisinde buluştular. Çir ve Aksay nehirlerine doğru ilerleyen avcı birlikleri 23 Kasım'da vurucu grupların dış kanatlarını sağlama almış durumdaydılar. Kızıl Ordu Yüksek Başkomutanlığı'nın ordulara verdiği görev yerine getirilmiş, Stalingrad'daki Alman grubu 100 saat içinde kuşatılmıştı. Olayların bundan sonraki akışı nasıl oldu? Bu akışı belirleyen neydi? Dünyanın alın yazısını hangi insanın emri ifade etmişti? 22 Kasım akşam saat 6'da Paulus, B grubu ordularının karargahına telsizle şu bilgiyi aktardı. Ordunun çevresi sarıldı. Tsaritsa nehrinin vadisi, Sovetskaya'dan Kalaç'a kadar demir yolu, bu bölgede Don nehri üzerinde bulunan köprü, nehrin batı kıyısındaki tepeler, kahramanca karşı konulmasına rağmen Rusların eline geçti. Cephane durumu kritik, yiyecek 6 gün yeter. Dairesel savunmanın yaratılamaması halinde hareket özgürlüğü verilmesini rica ediyorum. Koşullar Stalingrad'ı ve cephenin kuzey kısmını terk etmek zorunda bırakabilir. 22 Kasım gecesi Paulus Hitler'den Paulus ordusunca işgal edilmiş bölgeyi Stalingrad Kalesi diye adlandırma emri aldı. Bir önceki emir ordu komutanının karargahıyla birlikte Stalingrad'a gitmesi, 6. ordunun dairesel savunmayı kurması ve daha sonraki emirleri beklemesi şeklindeydi. Paulus'un kol ordu komutanlarıyla toplantısından sonra B grubu ordularının komutanı Baron Weiss, yüksek komutanlığa şu telgrafı çekti. Bu kararı kabul ederek üzerime aldığım sorumluluğun tüm ağırlığına karşın General Paulus'un 6. ordunun geri çekilmesi önerisini desteklemeyi gerekli gördüğümü bildirmek zorundayım. Weiss'ın sürekli bağlantıda olduğu Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Zeitzler, Paulus ve Weiss'ın Stalingrad bölgesini bırakmak gerektiği görüşünü tam olarak paylaşıyor, çevresi kuşatılmış orduların ikmalini havadan yapmanın saçma olduğunu düşünüyordu. 24 Kasım günü gece saat 2'de Zeitzler, Stalingrad'ı bırakma konusunda Hitler'i sonunda ikna edebildiğini Weiss'a telefonla bildirdi. 6. ordunun kuşatmadan çıkması ile ilgili emrin Hitler tarafından 24 Kasım sabahı verileceğini de bildiriyordu. B grubu ordularla 6. ordu arasındaki tek telefon hattı sabah saat 10'u biraz geçe kesildi. Hitler'in kuşatmadan çıkma emri dakika dakika beklendi ve hızlı hareket etmek gerektiğinden Baron von Weiss kuşatmadan çıkma emrini verme konusunda sorumluluğu üstlenmeye karar verdi. Tam muhabereciler Weiss'ın radyo mesajını iletmeye hazırlanırken muhabere bölüm başkanı Führer'in başkomutanlık karargahından General Paulus'a gelen radyo mesajını duydu. 6. Ordu geçici olarak Ruslar tarafından sarılmıştır. Orduyu Stalingrad'ın kuzey bölgesinde Kotluban, Rakım 137, Rakım 135, Marinovka, Tsibenko, Stalingrad'ın güney bölgesinde toplamaya karar verdim. Ordu ikmal ve kuşatmadan zamanında kurtulmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma güvenebilir. Cesur 6. Orduyu ve komutanını tanıyorum ve ordunun bu görevi yerine getireceğinden eminim. Adolf Hitler. Hitler'in 3. Reich'ın korkunç yazgısını ifade eden emri, Paulus'un Stalingrad'daki ordusunun da yazgısı oldu. Hitler Almanların savaş tarihine Paulus'un, Weiss'ın, Zeitzler'in eliyle, Alman kolordu ve alay komutanlarının eliyle, askerlerin Hitler'in emrini yerine getirmek istemeyen ancak sonuna kadar yerine getiren herkesin eliyle yeni bir sayfa yazmış oldu. 13. Bölüm 100 saatlik çarpışmadan sonra 3 cephenin, Güneybatı Don ve Stalingrad cephelerinin birlikleri birleşti. Öncü Sovyet tank birlikleri Kalaç civarında, karanlık kış göğünün altında savrulan karın içinde buluştular. Karlı bozkır alanı yüzlerce paletle kesilmiş, patlayan mermilerle alazlanmıştı. Ağır makineler kar bulutlarının arasında hızla ilerliyordu. Havada beyaz bir tül sallanıyordu. Tankların sert dönüşler yaptığı yerlerde karla birlikte havaya donmuş kirli toz yükseliyordu. İlerleyen tanklara destek olan Sovyet uçakları, hücum ve avcı uçakları Volga tarafından uluyarak alçaktan uçuyorlardı. Kuzeydoğu'da ağır toplar gümbürdüyor ve dumanlı karanlık gökyüzü mat balkılarla aydınlanıyordu. İki T-34 tankı küçük, ahşap bir kulübenin yanında karşı karşıya duruyordu. Muharebede kazandıkları başarıdan ve ölümle burun buruna gelmekten heyecanlanmış olan kir içindeki tankçılar tankın içinde yağlı, boğucu havadan sonra çok neşeli gelen soğuk havayı çok sesli, tadını çıkara çıkara içlerine çekiyorlardı. Siyah deri başlıklarını alınlarından geriye doğru iten tankçılar eve gittiler. Evde Tsatsa Gölü'nden gelen tankın komutanı tulumunun cebinden yarım litrelik bir vodka şişesi çıkardı. Sırtında ceket, ayaklarında çok büyük keçe çizmeler olan bir kadın masanın üstüne titreyen ellerinde şıngırdayan bardakları koydu. Hıçkırarak şöyle diyordu: "Ah, artık canlı kimse kalmamıştır diye düşünüyorduk. Bizimkiler öyle vurdular, öyle vurdular ki iki gün iki gece Bodrum'da oturdum." Odaya omuzları topaç gibi geniş ufak tefek iki tankçı girdi. "Nasıl bir ikram var görüyor musun Valera? Bizde de yiyecek bir şeyler olacaktı," dedi Don cephesinden gelen tankın komutanı. Valera dedikleri tankçı tulumunun derin cebine elini soktu ve yağlı bir ordu gazetesine sarılmış bir parça iste kurutulmuş sucuk çıkardı. Dökülen beyaz domuz yağı parçalarını kahverengi parmaklarıyla dikkatlice geri tıkıştırarak sucuğu kesmeye koyuldu. Tankçılar içkilerini içtiler ve iyice keyiflendiler. İçlerinden biri ağzı sucukla doluyken gülümseyerek şöyle dedi: "İşte birleşmek bu demek. Sizin vodkanız, bizim sucuğumuz." Bu düşünce hepsinin hoşuna gitmişti. Birbirlerine karşı dostluk duygusuyla dolu tankçılar sucuklarını yerken gülerek bu düşünceyi tekrarlıyorlardı. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 58.